Angela'nın Külleri, Frank McCourt.
Ayrım 20.
Anneannem arka bahçesine Tanrı'ya kustuğum için anneme küstü. Annem de Egi teyze ve Tom dayıyla konuşmuyor. Babam zaten annemin ailesinden hiç kimseyle hiçbir zaman konuşmadı. Onların da aslında babamla konuştuğu yok. Çünkü babam kuzeyli ve garip davranışları var. Tom dayının karısıyla da konuşmuyor. Çünkü o da Galway'den geliyor ve sarkık kulaklı Spanart köpeklerine benziyor. Ama Pet dayıyla herkes konuşuyor. O zavallı kafa üstü düşmüş, kendi halinde biri ve gazete satıyor. Ona herkes Abbott diyor ama bu takma adın nereden geldiğini kimse bilmiyor. Pahin işteyle de herkes konuşuyor. Ona savaşta gaz bombası atmışlar ve Egi teyzeyle evlenmiş. Zaten kimse onunla konuşmasa bile aldıracak bir tip değil. Daha doğrusu hiçbir şey onun usurunda değil. İşte bu yüzden Saltzbar'da herkes ona gaz adam diyor. Ben de öyle bir insan olmak isterdim. Kimsenin usurunda bile olmadığı bir gazada. Yedinci basamaktaki meleğe de onun yanında osuruk kelimesini kullanmamam gerektiği aklıma gelene kadar hep böyle söyledim. Tom amcayla Galway'li Jane'in bir oğlu bir de kızı vardı. Gary ve Peggy. Annem onlarla konuştuğumuzu duyduğu zaman kıyameti koparıyor ama biz kuzenlerimize nasıl konuşmayabileceğimizi hiç bilmiyoruz. Limerick halkının birbirleriyle konuşmama huyu var ama bu yılların deneyimini gerektiriyor. Bazıları 1922'deki iç savaş sırasında babaları farklı tarafları tuttuğu için birbirleriyle konuşmaz. Birinin ailesinden bir erkek İngiliz ordusuna katılmışsa, o ailenin Limerick'te İngiliz ordusuna katılmış diğer ailelerin oturduğu semte taşınması gerekir. 18 yüzyıldır ailenizden herhangi bir kişi İngilizlere biraz yakınlık göstermişse bu her dakika yüzünüze vurulur. En iyisi böyle şeylere kimsenin aldırmadığı Dublin'e taşınmaktır. Bazı ailelerde açlık döneminde bir kap protestan çorbası için dinlerinden dönen atalarından utanç duydukları için Limerick'ten kaçarlar. Bunlara çorbacılar denir ve çorbacılardan olmak korkunç bir şeydir. Çünkü onlar cehennemde çorbacılar bölümüne gidecektir. Muhbirlik çorbacı olmaktan da beterdir. Okulda müdür İrlandalılar ne zaman İngilizleri dürüst bir savaşla yeryüzünden silecek bir noktaya gelirse bir muhbir çıkıp İrlanda'yı ihanet etmiştir demişti. Muhbir olduğu anlaşılan kişi asılmayı hak eder. Daha da kötüsü kimsenin onunla konuşmamasıdır çünkü kimse sizinle konuşmazsa ipin ucunda sağlanmak daha iyidir. Limerick'te her mahallede birbiriyle konuşmayanlar vardır veya herkesin birden konuşmadığı biri vardır. Bazen de tersi olur, hiç kimseyle konuşmayan biri vardır. Kimin kiminle konuşmadığı sokakta birbirlerinin yanından geçerken takındıkları tavırdan hemen anlaşılır. Kadınlar burun kıvırıp dudaklarını büzer, başlarını çevirirler. Eğer şalları varsa bir ucundan tutup omuzlarına atarlar. Bu bana bir tek kelime edecek ya da dönüp bakacak olursan yüzünü gözünü parçalarım demektir. Anneannemin bizimle konuşmaması kötü çünkü artık ondan süt, çay ve şeker almaya gidemiyoruz. Ece teyzeye böyle bir şey için zaten gidilmez, kafamızı koparır. Defolun gidin, o babanıza söyleyin, kuzeyli kıçını kaldırsın da Limerick'li erkekler gibi düzgün bir iş bulsun. Ece teyzenin bu sinirli hallerini kızıl saçlı olmasına bağlıyorlar ya da kızıl saçlı olduğu için böyle sinirli olduğunu söylüyorlar. Annem bitişik komşumuz Brady Hannon'la arkadaş. Brady anne babasıyla yaşıyor. Annemle bütün gün uzun uzun konuşuyorlar. Babam yürüyüşleri çıktığı zaman Brady bize geliyor ve annemle ateşin karşısında çaylarını ve sigaralarını içiyorlar. Eğer bizde yiyecek içecek bir şey yoksa Brady kendi evinden çay, şeker ve süt getiriyor. Bazen aynı çayı tekrar tekrar kaynattıkları oluyor. Annem artık çayın rengi kaçtı diyor. Brady ile annem ateşin o kadar yakınında oturuyorlar ki bacakları kıpkırmızı kesiliyor, morarıyor ve maviye dönüyor. Saatlerce konuşup fısıldaşıp gizli bir şeylere gülüyorlar. Bizim bu gizli şeyleri duymamamız gerekiyor ve bize hadi siz gidip oynayın diyorlar. Ben çoğunlukla yedinci basamakta oturup onların konuşmalarına kulak kabartıyorum ve orada olduğumun farkına bile varmıyorlar. Dışarıda yağmur yağdığı zaman bile annem yağmur mağmur anlamam diyor, çıkın oynayın. Bir de babanızın geldiğini görünce bana haber verin diye tembih ediyor. Biri diye dönüp bizim hakkımızdaki şiiri biliyor musun diye soruyor. Ne şiiri Angela? Kuzeyden Gelen Adam adlı şiir Amerika'da Minnie McAdory'den almıştı. Böyle bir şiir hiç duymadım. Okusana. Annem şiiri okurken sürekli gülüyor ve bunun nedenini anlayamıyorum. Kuzeyden gelmiş, sözlü sohbeti yok ama sesi yumuşak, yüreği çok iyi. Gözlerinden belli, içinde kötülük yok. Evlendim onunla, sevdim o kuzeyliği. Gary Owen daha neşeli olabilirdi biliyorum. Loch Nick'ten gelen bu sessiz erkekten, güneş ağır ağır ne güzel batar biliyorum, kasabamın ortasında akan nehrin üzerinde. Tüm Munster düzlüklerinde ondan iyisi yok. Neşe ve gururla söylüyorum bunu, hem de sevgiyle. Limerick'te bizim sıcacık yuvamız gibisi yok. Aşkımızın benzeri yok, inan, kuzeyli sevdiğimle. Keşke Limerickliler bir anlasalardı. Ne iyiydi benim ayrıldığım dostlarım, ne iyi. Kimse kimseyi küçümsemez, hiç nefret etmezdi. Güneyli korkmazdı dost olmaktan, severdi kuzeyliyi. Annem özellikle üçüncü dörtlüğü okurken öyle çok gülüyor ki ağlayacak gibi oluyor. Bunu da hiç anlayamıyorum. Limerick'te bizim sıcacık yuvamız gibisi yok. Aşkımızın benzeri yok kuzeyli sevdiğimle. Derken gülmekten neredeyse kriz geçiriyor. Eğer kuzeyden gelen adam eve erken dönüp Brady'yi bizde görürse dedikodu, dedikodu, dedikodu diyor ve o gidene kadar kasketini çıkarmadan ayakta bekliyor. Brady'nin annesi ya da mahalledeki diğer komşular, hatta başka mahallelerdeki insanlar babama gelip resmi yerlere mektup yazdırıyorlar. Kimi sadece uzaktaki akrabalarına mektup gönderiyor. Babam masaya kuruluyor, kalemi ve mürekkep okkasını koyuyor ve mektubu yazdıran her kimse onun söylediklerini dinliyor ama yo yo diyor. Böyle demek istediğini sanmıyorum. Ve kalemi alıyor eline, kendi canı ne yazmak istiyorsa onu yazıyor. Herkes bu yüzden ona mektuplarını yazdırıyor zaten. Çünkü aslında babamın yazdıkları onların tam söylemek isteyip de ifade edemedikleri sözler. İngilizce dilini çok iyi kullandığını ve yazısının çok güzel olduğunu söylüyorlar. Babama 6 peni veriyorlar. O eliyle parayı itiyor. 6 peni gibi bir parayı almayacak kadar büyük bir insan o ve o parayı anneme veriyorlar. Ama komşular gider gitmez babam annemden parayı alıyor ve bebeğini Kathleen O'Connell'e sigara almaya gönderiyor. Anneannem evinin üst katında. Duvarda İsa'nın kutsal kalbinin tablosu ve ocağın üstünde yine İsa'nın kutsal kalbinin heykeli olan büyük bir odada yatıyor. İsa'nın heykelinin önünde sonsuza kadar küçücük bir kırmızı ışık yakabilmek için gaz lambasından elektrik lambasına geçmek isteyip duruyor. Onun İsa'nın kutsal kalbine bağlılığı bütün mahallede, hatta daha uzak mahallelerde bile biliniyor. Pet dayı aynı odanın bir köşesindeki küçük bir yatakta yatıyor. Böylece anneannem onun geceleri zamanında eve gelip gelmediğini, yatağının yanında diz çöküp duasını edip etmediğini kontrol edebiliyor. Pet dayı küçükken kafa üstü düşmüş olabilir, okuma yazma bilmeyebilir. Epeyce bira içmiş de olabilir ama bunların hiçbiri her gece yatmadan dua etmemesi için bir mazeret olmuyor. Bir gün Pet dayı anneanneme kalacak bir yer arayan bir adamla tanıştığından söz ediyor. Adamın adı Bill Galvin. Yıkanabilmek için suyu olan ve günde 2 öğün yemek veren bir oda arayan Bill Galvin'in kireç taşı ocaklarında çalışıyor. Üstü başı her zaman beyaz kireç tozu içinde ama bu kömür tozundan çok daha iyi. Anneannem odasını ona vermek üzere küçük odaya geçiyor. İsa'nın tablosunu alıp heykeli odadaki 2 erkeği izlemesi için yerinde bırakıyor. Geçtiği küçük odada heykeli koyacak yer de yok zaten. Bill Galvin bir gün iş çıkışı evi görmeye geliyor. Ufak tefek, üstü başı bembeyaz, köpek gibi hırıltılar çıkaran bir adam. Anneanneme o heykeli odadan çıkarabilir misiniz diye soruyor. Çünkü Billy protestan. O odada uyku uyuyamayacağını söylüyor. Anneannem Pet dayının üstüne yürüyor. Eve bir protestan getireceğini nasıl söylemezsin? Ulu Tanrı, şimdi herkes dedikoduya başlayacak. Pet dayı Bill Galvin'in protestan olduğunu bilmediğini söylüyor. Hiç belli olmuyor ki, hele böyle üstü başı bembeyazken diyor. Herhangi bir Katolik'ten hiçbir farkı yok. Hem zaten bir protestanın kireç taşı ocağında çalışacağı kimsenin aklına gelmez. Bill Galvin henüz kaybettiği karısının da Katolik olduğunu ve evin duvarlarını İsa ve Meryem'in kalplerini gösteren resimlerle doldurmuş olduğunu anlatıyor. kendisinin kutsal kalp resimlerine karşı olmadığını, ancak bu resimlerin ona karısını hatırlatacağını ve acısını sürekli tazeleyeceğini söylüyor. Anneanne, bunu niye daha önce söylemedin diyor. Tamam, heykeli kendi odama alıp pencereni pervazına koyarım. Böylece acını tazelememiş olursun. Anneannem her sabah Billy'nin yemeğini hazırlayıp ocağa götürüyor. Anneannem, bu adam ne diye sabah giderken yemeğini kendi götürmüyor diye söyleniyor. Anneannem de sabahın köründe kalkıp da beyefendiye lahana ile domuz ayağı kaynatmamı mı bekliyorsun diye onu tersliyor. Annem okulların bir haftaya kadar kapanacağını söylüyor ve Frankie'ye haftada 6 beni verirsen Billy'nin yemeğini götürür diye bir öneri getiriyor. Ben her gün anneanneme gitmek istemiyorum. Bilgel bile yemek taşımak da istemiyorum. Ama annem 6 beni işimize yarar diyor. Eğer bu işi yapmazsan hiçbir şeye izin yok. Bütün gün evde oturacaksın. Arkadaşlarınla oyun oynamaya da gidemeyeceksin. Anneannem her gün yollarda oyalanmadan doğru ocağa git diye tembih ediyor. Billy Galvin yemeğini sıcak sıcak istiyor. Sokaklarda teneke kutulara filan tekme atıp ayakkabılarının burunlarında eskitme. Sifertasından nefis yemek kokuları geliyor. Domuz eti, lahana ve patates. İki büyük patates var. Yarım patates yesem anlamaz. Anneanneme şikayet de edemez. Zaten ağzından hırıltıdan başka bir ses çıkardığını duymuş değilim. Aslında patatesin tamamını yesem daha iyi, çünkü yarım patates garibine gidebilir. Domuz etinden ve lahanadan da biraz tadabilirim, hatta patateslerin ikisini birden yesem daha iyi. O zaman anneannemin hiç patates koymadığını düşünür. İkinci patates ağzında adeta eriyor. Biraz daha lahana tatsam, bir dilim et daha derken sefertasında pek bir şey kalmıyor. Bir gel bunu iyice kuşkulanacak diyorum, bari tamamını yiyip bitireyim. Sefertası bomboş. Şimdi ne yapacağım? Anneannem beni öldürecek. Annem bir yıl boyunca beni eve kapatacak. Hiçbir şeye izin vermeyecek. Bill Galvin beni kireç taşı ocaklarına yakacak. Ona yolda üstüme bir köpek saldırdı diyebilirim. Sefertasındakileri silip süpürdü. Beni yemeden kaçtığım için şanslıyım. Demek bu yüzden çenene bir lahana yaprağı yapışmış diyor Bill Galvin. Köpek ağzındaki lahanalarla yaladı seni herhalde. Derhal eve git ve anneannene bütün yemeğimi yediğini, benim de bu ocakta açlıktan öldüğümü söyle. Beni öldürür. Seni öldürmeden önce bana buraya adam gibi bir öğlen yemeği göndermesini söylersin. Geri geldiğinde ben seni öldürürüm. Şu kireç kuyusuna attın mı annenin üzerine kapanıp ağlayacağı bir ceset bile kalmaz. Anneannem, ne diye sefertasını geri getirdin diyor. O kendi getirirdi. Biraz daha yemek istiyor. Ne demek biraz daha yemek istiyor? Aklını mı kaçırdı o? Bu ocakta açlıktan ölüyorum dedi. Sen benimle alay mı ediyorsun? Bana adam gibi bir öğlen yemeği göndersin dedi. Gönderemem. Ben ona ancak bu kadar yemek gönderebilirim. Ama yemeği yoktu. Nasıl yoktu? Ben yedim. Ne? Çok açtım. Tadına bakayım dedim. Sonra dayanamadım. Aziz İsa, Aziz Meryem. Tepeme indirdiği yumruktan gözlerim yaşarıyor. Avaz avaz bağırıp mutfakta tepinmeye başlıyor. Beni rahibe, cizvit papazlarına, papaya götürüp cezalandıracağını söyleyerek tehdit ediyor. Bıçağı kapıp bana doğru sallayarak ekmeği kesiyor, soğuk patates ve yaban domuzlarından sandviç hazırlıyor. Bunları doğru bilgeldine götürüyorsun. Eğer bu sandviçlere yan gözle bakarsan dirini üzerim. Anneme durumu anlatıyor ve ceza olarak 15 gün hiç para almadan Bilgelvin'e yemek götürmeme karar veriyorlar. Üstelik her gün sefertasını da ben getireceğim. Bu da Bilgelvin'in karşısında oturup yemekleri midesine indirirken onu seyretmek zorunda kalacağım anlamına geliyor. Bilgelvin'in karşısındaki insanın da bir midesi olduğunu asla aklına getirmeyecek bir tip. Her gün boş sefertasını geri getirdiğimde anneannem beni kutsal kalplerin önüne oturtuyor. Bir protestan olan Bilgelvin denen adama yaptıklarımdan dolayı bağışlanmam için dua ettiriyor. Annem sigara uğruna ölürüm diyor. Baban da öyle. Evde çay ya da ekmek olmayabilir ama annemle babam her zaman Wild Wolfman sigarasını alacak parayı bulurlar. Sabah çayla veya çay içtikleri zaman sigara da içmeleri şarttır. Bize sakın sigara içmeyin derler. Ciğerlerinizi mahveder, büyümenizi engeller. Ama ocağın karşısına oturup kendileri sigaralarını tüttürürler. Annem elinizde bir sigara göreyim der, kafanızı koparırım. Sigaranın dişlerimizi çürüteceğini söyler. Aslında yalan söylemedikleri görülüyor. İkisinin de dişleri sararıyor, sonra kararıyor ve sonunda da tek tek dökülüyor. Babam dişindeki kovukta kuşların yuva yapabileceğini söylüyor. Artık ağzında bir iki tane diş kalmış. Onları da çektirip takma diş yaptırmak için kliniğe başvuruyor. Yeni dişleriyle eve geldiğinde ağzı kulaklarında tıpkı Amerikalılara benziyor. Bize ateşin başında hayalet hikayeleri anlatırken alt dişlerini üst dudağına doğru itip burnuna değdirerek ödümüzü kopartıyor.
Ayrım sonu.